Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahmeh. İnneke entel vehhab. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'na bima allemtena ve zidna ilma. Allahümme ec'alna minettevvabin ve ec'alna minel mütedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli izleyiciler, Şuara suresinin 10. ayetiyle bugün tefsirimize başlayacağız inşallah. Tefsire başlamadan önce Rabbimizin kelamını, en azından bugün tefsirini yapacağımız bölümünü kıraat edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ففعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل Sadakallahu'l-Azim. Evet aziz dostlar, değerli kardeşlerim, Rabbimizin kelamını hem okumak güzel hem dinlemek güzel. Belki daha güzel olanı Rabbin kelamı olduğu şuuruyla onu anlamaya gayret etmek. Bundan da önemlisi bu mesajları Rabbimizin razı olacağı şekilde hayata taşıyabilmek. Evet, Rabbimiz Şuara suresi 10. ayete şöyle başlıyor. Estağfirullah. Ve iz nâdâ rabbuke Musa en i'til kavmel zâlimîn. Hani Rabbin Musa'ya bir vakit şöyle seslenmişti, şöyle nida etmişti. O zalimler topluluğuna, kavme firavun, yani firavunun kavmine git. Ela yettegûn, onlar zulümden hala sakınmayacaklar mı? Zalimliğe devam mı edecekler? Rablerine karşı Allah'ın gazabından ve azabından kendilerini koruyacak bir takva çerçevesine, Hakk'a sığınma çerçevesine girmeyecekler mi? Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da Zaman zaman önceki kavimlerin peygamberleriyle yaşadıkları hallere dikkat çeker. Buradan birçok maksadı vardır Rabbimizin. Biz Kur'an'ın bütün hikmetini belki çözemeyebiliriz. Her topluluk, her fert Rabbimizin bu mesajlarından farklı farklı hidayetler, öğütler, nasihatler çıkarabilir. Bu anlatılan kıssalarda elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hususi mesaj var. Elbette onun kavmine mesaj var ve yine kıyamete kadar gelecek müminlere mesajlar olduğu gibi inanmayanlara da nice nice hatırlatmalar, uyarılar var. Kur'an-ı Azimüşşan'da belki en uzun kıssalardan birisi Musa aleyhisselam kıssasıdır. Musa aleyhisselamın Firavun'la kendi kavmiyle mücadelesine dair, tebliğ ve davetine dair çok büyük pasajlar var Kur'an-ı Azimüşşan'da. İşte burada da böyle bir kıssayla karşı karşıyayız. Cenab-ı Hak bazen ayna gibi görülen sahnelerde farklı noktalara dikkat çeker. Zaten Kur'an kıssalarının özelliklerinden birisi de birebir motovot tekrar yoktur. Mutlaka farklı veçhelerden bakılmasını ister Cenab-ı Hak o kıssalara, o yaşanan tablolara. Şuara suresinin başlangıcında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte müşrik toplum inanmayacaklar diye neredeyse kendini paralayacak, kendini helak edecek noktada bir arzunun içinde olduğunu öğrenmiştik. Mekke müşriklerinin onu yalanlamalarına dikkat çekilmişti. Adeta burada Habibullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve etrafındaki o günkü müşrik topluma mesajlar veriliyor. Bazı müfessirlerimiz Mevdudi gibi gerçekten tefekkür yönü ağır düşünürlerimizden birisi. Zaman zaman çok güzel çıkarımları var, tefsirleri de var. Onun tespitine göre, mesela onun açıklamasına göre burada şöyle söylenilmiş olabilir diyor Habibullah'a. Bak ey Habibim, Musa senden daha zorlu bir süreçte peygamberlik yaptı. Firavun gibi o dönemin son derece güçlü, kuvvetli bir saltanat sahibi birine karşı biz onu gönderdik. Onun orduları vardı. Musa'nın içinden çıktığı kavim zayıf görülen bir topluluktu. O topluluklar zayıf olmasına rağmen, Musa da o topluluğun içinden bir fert olmasına rağmen biz onu koruduk, kolladık. Sonuçta Firavun'a galip gelen birisi oldu. O ve müminler, Musa aleyhisselam zamanındaki müminler kurtarıldılar. Firavun ve askerleri boğulup yok oldular. Onlara lanet düştü, Musa ve kavmine rahmet düştü. İşte ey Habibim, sen Musa gibi de değilsin. Senin ailen Mekke'de şerefli bir aile. Onun kavmi hor görülüyordu. Onun ailesi, belki ailesi bile neredeyse onun da onu koruyacak, kollayacak noktada cesaretle sahiplenemiyordu. Fakat senin etrafında yine amcaların var, dedelerin var, kabileniz var. Sen daha güçlüsün. Ya da sen daha iyi bir konumdasın. Senin karşındaki Mekke toplumu en azından sizin aileye karşı, sana karşı bir saygısı olan bir toplum. Evet, seni de yalanlayacaklar. Daha öncekilerini yalanladıkları gibi. Fakat senin kavmin de şunu bilsin ki onlar Firavun kadar güçlü bile olsalar elbette sonları iyi olmayacak. Eğer inkarda ve yalanlamada devam edecek olurlarsa. İşte sanki bu mesajın verilmesi gibi burada Yüce Rabbimiz Habibine hem teselli olsun hem takviye olsun, müminler moral bulsunlar, gönüllerine su serpilsin diye böyle bir kıssayı burada zikrediyor, tespitinde bulunuyor. İşte bir takım müfessirlerimiz isabetli de yapıyorlar gerçekten. Burada işte Musa Aleyhisselam'a verilen göreve dikkat çekiliyor. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ı Tur'a davet etmişti. Orada o yanan bir ışık görmüştü. Oraya varınca da Rabbin hitabıyla karşılaşmıştı. Ve Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a şu zalim topluluğa bir git benim elçim olarak. O Firavun toplumuna ne zaman kendilerine çeki düzen verip bu zulümden el çekecekler? Ne zaman efendim ilahi azaptan korkup çekinecekler? Onlara bunları bir hatırlat diye onu Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderiyor. Buradan şöyle bir efendim ders çıkarabiliriz. Zalimlere zulümleri hatırlatılmalı birileri tarafından. Aksi halde eğer onlar zulümleri kendilerine hatırlatılmayacak olursa zalim kalmaya devam edecekler. Böylesi bir durumdan da birçok insan zarar görecek. Cenab-ı Hak zulme asla razı değil. Onun için her kim bir zalimi görürse eğer onun zulmüne engel olabilecek güç ve kudret varsa gücü ve kudretiyle, söz söyleyebilecek kabiliyeti varsa sözüyle, yok onu da yapamayacaksa kalbiyle, ona buğz ederek, ona tepki göstererek bir tavır almak durumunda. Zalime sessiz kalmak, hele hele imkan ve iktidar varken sessiz kalmak, zulme rıza göstermek demektir ki, bunun tehlikesi sadece o zalimlere dönmez, aynı zamanda sessiz kalanlar da o zulmün acı akıbetinden nasip alırlar. Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et buyurmuş. Sahabe sormuş, ya Resulallah, hani mazluma anladık, mazluma yardımcı olmanın gereğine inanıyoruz. Zalime nasıl yardımcı olacağız buyurunca ya da sorunca Efendimiz'e, Efendimiz buyururlar ki onun da zulmüne engel olarak ona yardımcı olmuş olursun. Kimileri eşine zulmeder, kimileri çocuklarına zulmeder, kimileri akrabaya zulmeder, kimisi ortağına zulmeder, kimi müşteriye zulmeder, kimi patrona zulmeder, eder eder zulmün birçok çeşidi vardır. Öyleyse zulmü gören, hisseden herkesin zalime karşı ve zulme karşı bir direnişi, bir uyarısı, engel olma çabası olmak durumundadır. Zulüm er ya da geç mutlaka cezası mutlak olan bir suçtur. Zulümle hiçbir kimse abad olmamıştır. Ne kişiler ne devletler. Allah zalimleri sevmediği için zalimlerin başına taş düşmüştür veya ayağına takılmıştır. Ve netice itibariyle zulme sessiz kalanlar da zalimin zulmüne gizli bir ortak olmuş olacaklarından son derece mahsurlu bir durumdur. Bu itibarla her kim hangi çeşit zulme şahit olursa olsun, işte Rabbimizin Musa Aleyhisselam'a verdiği vazife gibi kendisini hak adına vazifeli bilmeli ve o zulme karşı bir direniş ya da bir engel olma çabası içine girmelidir. Zulmün hakka karşı olanı vardır, mahlukata karşı olanı vardır. Hakka karşı en büyük zulüm, Cenab-ı Hakk'a karşı ortak koşmaktır. Ona karşı baş kaldırı içinde bulunmaktır. Böylelerini hakka karşı böylesi küstahlıktan alıkoymak, zulme mani olma adına önemli bir çabadır. Mahluka karşı ise, yaratılmışlara karşı ise adaletten sapmanın adı zulümdür. O bakımdan Cenab-ı Hak cümlemizi böylesi zulümden muhafaza buyursun. Zalimlere karşı da elinden geleni yapan o peygamber peygamberlerin ümmetlerine yakışan o güzel davranışı göstermeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a Firavun'a bu zalim kavme git buyurunca Musa aleyhisselam dedi ki Kale Rabbi inni ehafu en yükezzibun. Rabbim doğrusu ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum dedi. Benim elçi olduğumu kabul etmeyecekler. Senden bir mesaj taşıdığıma inanmayacaklar. Benim endişem onlar beni kabullenmeyecekler. Ve yadigu sadri ve la yantaliku lisani fe arsil ila Harun. Ya Rab, göğsüm daralıyor. Dilim konuşamaz oluyor. Onun için ne olur? Harun'u gönder dedi. Burada Musa aleyhisselam, evet peygamberlik son derece seçkin bir Cenab-ı Hakk'ın istifası, seçmesi neticesinde çok büyük bir şeref. Ama bir o kadar da ağır bir görev. Efendimiz aleyhissalatü vesselam en şiddetli belalara müptela olanlar peygamberlerdir. Sonra onlara yakın olanlar, sonra onlara yakın olanlar buyurur. Durum böyle olunca Musa aleyhisselam aslında burada birazdan daha da anlayacağız. Cenab-ı Hakk'a karşı Ya Rabbi benden bu vazifeyi al demekten ziyade Ya Rabbi senin bana verdiğin bu yüklediğin misyonu gereği gibi yerine getiremeyebilirim. Onlar beni yalanlayabilirler. Benim sadrım daralıyor Allah'ım, içim daralıyor. Dilim de çok böyle fesahat ve belagat itibariyle çok böyle ikna edecek derecede güzel değil. Onun için sen Harun'u gönder. Şimdi burada alimlerimiz derler ki, burada Musa aleyhisselam başlangıç itibariyle Ya Rabbi böyle bir elçiliği Harun'a versen. Böyle anlıyor. Ama diğer ayetlere baktığımız zaman Musa aleyhisselamın Ya Rabbi Harun'u da bana yardımcı gönder diye yardımcı, danışman veya destekçi olarak istediğini görüyoruz. Bu iki ayet efendim ya da ayetler grubu yan yana getirildiğinde birçok müfessirimiz burada Musa aleyhisselamın Ya Rabbi beni peygamber olarak seçip bana böyle bir görev verdin ama ne olur benden bu görevi al da Harun'a ver tarzında anlamaktan ziyade yardımcı olarak Harun'u bana ver şeklinde anlamışlardır. Fakat fakirin gönlüne doğrusu şöyle bir şey de düşmüyor değil. Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle konuşmasından büyük tabii şeref duydu. Büyük lezzet duydu. Ve peygamberlikle şereflenmek onun için büyük bir mükafat oldu. Bunu kabullendim Allah'ım. Ama sanki burada şöyle bir şey var. Ya Rabbi Firavun'a Harun'u göndersen anlamında. Neden? Çünkü birazdan bir gerekçe daha söyleyecek Musa aleyhisselam. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونَ Ya Rabbi dedi Musa aleyhisselam, onların benim aleyhimde yani bana isnat ettikleri bir suçlama bulunuyor. Yani ben hani hata ile birini öldürmüştüm. Onlar beni efendim yakalarlarsa ya da beni karşılarında görürlerse hemen öldürmeye kalkarlar. Dolayısıyla mesajı tam yerine getiremeyebilirim. Bunun için Firavun'a Harun'u göndersen der gibi bir hal var sanki burada. Evet, Ya Rabbi beni şereflendirdin ama benim böyle bir durumum var. Bunu Harun üzerinden gerçekleştirilse gibi bir niyazı var adeta. Bu ayetler topluluğundan bu anlaşılıyor. Fakat biraz önce ifade ettiğim gibi Taha suresinde olsun, Kasas suresinde olsun anlatılan bölümlere, pasajlara baktığımız zaman Musa aleyhisselamın Ya Rabbi benimle beraber o zaman Harun'u da gönder ki ona dayanayım. Hem Harun daha güzel konuşuyor. Huve efsahu minni lisanen. O benden daha fasih, daha meramını güzel anlatabiliyor. Rivayete göre Musa aleyhisselam biraz tutuk konuşurmuş. Harun aleyhisselam daha akıcı demek ki konuşuyor. Çünkü tebliğde de beyan önemli. Söz dili önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve inne minel beyani lesihran buyurur. Yani sözün öylesi vardır ki karşı taraftakini adeta büyüler, etkisi altına alır demek. Çünkü söz deyip geçmemeli. birçok işi insan sözle çözer. O bakımdan sözü en güzel şekilde kullanabilme sanatı diyebileceğimiz, bunun adına diksiyon deyin, söz söyleme sanatı deyin, bu önemli. Davetçiler de sözün güzelliğini en güzel şekilde söyleme gibi bir endişe olması lazım. Ya da böyle bir arzu olması lazım. Buradan bunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam bu gerekçelerini iptal etmiyor adeta. Evet, ey Musa, söz önemli değil demiyor. Burada demek ki sözü güzel konuşmak önemli davette. Öyleyse söz terbiyesini her davetçinin en güzel şekilde alması gerekir. Özellikle hak ve hakikat tebliğcilerinin, hak ve hakikat davetçilerinin söz terbiyesine gereken ehemmiyeti göstermeleri gerekiyor. Elbette o sözün çıktığı şahsiyet binası diyelim, insanın hali, samimiyeti, duruşu, vakarı, ahlakı, sözü güçlendiren unsurlar olarak son derece önemli olmakla birlikte söz de önemsiz değil. Hani söz doğru olsun, odun gibi olsun, hayır. Kur'an edebi bunu istemiyor. Hem sözün güzel olsun, hem de sözün en güzel şekilde, en güzel üslupla muhataba mesajı ulaştıracak kalitede olsun. Pırlanta kelimelerle hitap edebilmek gerekiyor. Bu önemli. Bakın, sadrım daralıyor ya Rabbi. Dilim dolaşıyor. Onun için Harun'u gönder. Buradan bir şeyi daha anlayabiliriz. Bir edep daha anlayabiliriz. Herhangi biri tarafından birilerimize belli başlı vazifeler verilebilir. Burada insan kendi konumunu arz etmesinde bir sakınca yok demek ki. Bir vazife verildi size diyelim. Amiriniz tarafından ya da büyükleriniz tarafından, büyük bildiğiniz kimseler tarafından. Orada kendi durumunuzu bütün açıklığıyla ortaya koymak da önemli bir şey. Şöyle yapmamalı diyelim. Bir vazife verildi. Aler ra'si vel ayn. Bu da bir edeptir. Yani şöyle de bakılabilir. Ya madem ki bu zat ya da bu kişi, bu amir beni tanıyor. Bu vazifeyi de bana uygun gördü. O zaman semiyana ve atana. Başüstüne efendim, uygun gördüyseniz hay hay demek de bir yol. Hatta şöyle de bakılabilir. Ben buna talip olmadım. Madem ki matlub oldum, o zaman bunu yapabilecek bilgi ve beceriyi, istidadı, kabiliyeti Cenab-ı Hak bana lütfeder diye bakmak da ayrı bir güzelliktir. O da tamamen reddedilemez. Fakat buradan anladığımız şu, birisi şayet kendi durumunu ortaya koyarsa, yahu teşekkür ediyorum, bana böyle bir vazifeyi uygun görüyorsunuz ama belki sizin dikkatinizden kaçmış olabilir, olmayabilir. Ben kendi durumumu ifade edeyim. Buna rağmen zaten vazifeyi verirseniz de aler ra'si vel ayn demek daha güzel. İşte burada adeta Musa Aleyhisselam, ya Rabbi, gideceğimiz kişi Firavun. Onun bana karşı bir düşmanlığı var zaten. Ben ondan kaçtım. Bir şekilde Medyen diyarlarında 8 yıl gurbette kaldım. Onlar beni aradılar, taradılar. Öldüreceklerdi belki yakaladıkları zaman. Şimdi ben oraya gidersem beni hemen öldürmek isterler ve mesajı doğru bir şekilde ulaştıramayabilirim diyerek bir mazeret beyan ediyor. İkinci bir mazereti, sözü güzel söyleyemem. Benim diyor sözüm çok akıcı değil. Orada ikna etmem lazım gidince. Hem benim bu noktalarda içim rahat değil diyor. Veya dıygu sadri tam da böyle bir şey. İçim rahat değil. İçim daralıyor. Bu hususları düşününce demiş oluyor. Ve Cenab-ı Hak hayır gideceksiniz buyurunca da Musa Aleyhisselam'ın şöyle dua ettiğini görüyoruz. Burada anlatılmıyor ama diğer surelerde var bu. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allah'ım sadrıma genişlik ver. Şu içimdeki darlığı al. Ya Rabbi işimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü de çöz ki sözümü anlasınlar. Bu sefer tamam, madem ki vazife üstümde, öyleyse Rabbim senden beklentim işimi kolaylaştırman, sadrımı genişletmen, dilimi çözmen diyerek Rabbinden tekrar niyazda bulunuyor. Gerçekten aziz dostlar, Kur'an-ı Azimüşşan aslında ne güzel bir hayat kitabı. Zahirde bir kıssa anlatılıyor bakınız. Görünüşte bir kıssa anlatılıyor. Fakat kıssa deyip geçmeyin. Her bir ifadede nice nice sırlar gizli. Şunu da söyleyelim. Ya, ulul azim bir peygamber niye korkar ki diyebilirsiniz, değil mi? Burada 12. ayet. Rabbim, onların beni yalanlamasından korkuyorum. Dikkat ederseniz burada ifade o kadar tatlı ve güzel ki. Burada aslında Musa Aleyhisselam'ın korkusu canından değil. Canımı da verebilirim. Problem değil. Ya Rabbi, görevlendiren sensin. Fakat onların beni yalanlamasından korkarım derken yalanlama endişesinden korkuyor. Yalanlanınca ne olacak? Rabbin mesajı kendilerine etkili bir şekilde iletilmeyecek. Ya Rabbi, beni hemen öldürüvermelerinden korkarım. Burada ölümden korktuğu yok Musa Aleyhisselam'ın aslında. Şöyle bir şey var. Ya Rabbi, tamam, bir canım var, sana feda olsun. Fakat mesajını yerine getirememekten dolayı bir korkum var diyerek son derece ne Musa Aleyhisselam hakkında başkalarının ya da işte dinleyenlerin suizan besleyebileceği bir ortam oluşturulmuyor. Yani ona karşı biz ya Musa Aleyhisselam'a bir görev verilmiş, niye böyle korkuyorum diyor, niye böyle öldürülürüm, öldürülmekten korkuyorum diye şey yapıyor. Böyle bir soru işareti oluşmasın diye ayetler o kadar bu endişeleri giderici şekilde bir dizilim ortaya koymuş oluyor ki siz hem Musa Aleyhisselam'a karşı hüsnü zannınız devam ediyor, hem de orada Musa Aleyhisselam'ın Rabb'e karşı duruşunda son derece samimi, içten duygularını paylaştığını hissediyorsunuz. Duygularınızı paylaşmak. Çok işte Kur'an üslubu böyle bir üslup. Musa Aleyhisselam, ya Rabbi, onların bana karşı bir suç isnatları var diye ifade ettiği, yine Kasas suresinde anlatılır bu. Musa Aleyhisselam bir Kıpti'nin işte bir İsrailli ile ya da o Mısırlı ile bir didişmesi var. Birbiriyle neredeyse işte yumruk yumruğa girecekken Musa Aleyhisselam araya girer. Bunların ayrılmasını ister. Fakat orada efendim Musa Aleyhisselam o kendince haksız gördüğüne bir yumruk vurur. Bir yumruk vurunca olacak ya, adam da o yumrukla yıkılır ve ölür. Ölünce şimdi Musa Aleyhisselam bu sefer tabii onu öldürme maksatlı yapmamıştı aslında. Ayırma maksatlı yapmıştı. Zaten efendim yumruk doğrudan öldürme maksatlı olmaz. Caydırma maksatlı bir şeydir. Şeyler de, bizim müfessirlerimiz de bunu bu şekilde ifade ederler. Ve korkar. O zaman muhtemelen daha Musa Aleyhisselam delikanlılık yaşlarıdır. Henüz daha Firavun'un sarayındadır. Orada efendim bir şekilde kalmaya devam etmektedir. Bir adamın öldürülmesine sebep olduğu için de içine bir korku düşer. Bunlar şimdi beni gereği gibi yargılamak yerine hemen öldürürler, kavmiyetçilik yaparlar diyerek korkar ve kaçar. Gizlice Medyen'e doğru efendim. Medyen aşağı yukarı işte yine Mısır civarında bir bölge. Orada Şuayb Aleyhisselam da var. O bir başka yerde Medyen günleri anlatılır Musa Aleyhisselam'ın. İşte o öldürme hadisesinden sonra Musa Aleyhisselam ortadan kaybolunca işte onu dile getiriyor. Allah'ım diyor, şimdi onların benim aleyhimde bana isnat ettikleri bir suçlamaları da var. Onlardan birini hata ile öldürmüştüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkarım demesi bu hadiseye işaret için söylenmiş bir söz. Kale, bunun üzerine Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam gerekçelerini söyledi. Ama Rabbimiz şöyle buyurdu. Kale kella fezhebe bi ayatina inna me'aküm müstemi'un. Allah buyurdu ki hayır korkmayın. Korkacak bir şey yok. Senin dediğin gibi değil mesele dedi. Sen ve Harun mucizelerimizle git. Gidin. Firavun o zalim kavme gidin. Elbette biz de sizinle beraberiz ve olup biten her şeyi işitip takip etmekteyiz. Benim meleklerim, efendim sizin bilmediğiniz nice ordularım var. Ne olup bitiyor her şeyden haberdarız biz diyor Cenab-ı Hak. Gidin ikiniz beraber gidin. Anlaşılan o ki Musa Aleyhisselam'ın bu arzı kabul görmemiş bu dilekçesi. Ve Cenab-ı Hak tamam onun bir isteğini yerine getirmiş. Harun'u da yanına al demiş. O da seninle aynı görevle görevlendirilmiş olsun. Fakat bu sefer beraber gidin. Ayetlerimle gidin. Ayetler demek size vereceğim mucizelerle. Nedir o mucizeler? Bir asa mucizesi var malumunuz. O da daha başka surelerde uzun uzun anlatılır. Sık sık tekrarlanır. Bir de elinin göğsüne sokup çıkarması neticesinde böyle bir güneş gibi parlama mucizesi var. Peygamberliğin ispatı için gerekli olan mucizeleri de Cenab-ı Hak ben size vereceğim diyor. Bunlarla gidin Firavun'a. فَاَتِيَا فِرْعَوْنُ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Gidin o Firavun'a ve şöyle deyin. Biz alemlerin Rabbinin gönderdiği elçileriz deyin. Biz Allah'tan geliyoruz. Allah elçileri olarak sana geliyoruz deyin. En arsil me'ana beni İsrail. Artık İsrail oğullarını serbest bırak bizimle beraber gelsinler deyin. Çünkü zulmediyordu Firavun onlara. Erkek çocuklarını kesip öldürüyordu. Çoğalmasınlar diye. Efendim kızlarına utanılacak şeyler yapıyorlardı. Onları diri bırakıyorlar ama onlara da her türlü çirkinliği reva görüyorlardı. Musa Aleyhisselam da kavmini Firavun'un bu esaretinden, bu köleliğinden kurtarmak istiyordu. Cenab-ı Hak da Musa Aleyhisselam'a mı bu şekilde de göndermiş oldu. Görüleceği üzere aslında iki temel vazife ile gidiyor Musa Aleyhisselam. Bir, Firavun'a ilahlık taslama. Allah'tan kork. Allah'tan başka ilah yoktur diye bu tevhid mesajını götürecek. Bir de bu mazlum halkı onun zulmünden kurtaracak. Bu iki şey için gidiyor. Kale, bunun üzerine Firavun'a gidiyorlar. Firavun dedi ki, Elem nurabbike fina velida ve lebiste fina min umurike sinin. Firavun dedi ki Musa'ya, biz seni çocukken içimizde yetiştirmedik mi? Ya evimize kadar almadık mı? Adeta elimizde büyüdün sen. Senin her türlü ihtiyacını biz gördük. Ömrünün nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Şimdi Musa Aleyhisselam karşısına gelince onu bir şekilde tanıyorlar tabii. Adam sadece 8 sene geçmiş. Ve kendisine yapılan iyiliği hatırlatıyor. Sen diyor elimizde büyüdün. Bebekken düştün. Nice yıllar aramızda kaldın. Bazı müfessirler bu Firavun'un Musa Aleyhisselam'ı büyüten, sarayına alan Firavun olmadığını. Zaten Firavun kelimesi Mısır krallarına Firavun lakabı veriliyor. Bu bir başkası olduğunu söylüyor. Buradan bunu nereden çıkarıyorlar? Şuradan diyor ki sen bizim içimiz biz seni terbiye edip büyütmedik mi derken yahu hani mütekellim zamiri dediğimiz birinci tekil şahıs kullanmıyor. Bak ben sana sahip çıktım. Ben seni elimde büyüttüm anlamında ifadeden ziyade biz bunu yapmadık mı ifadesinden bazı müfessirler bu Firavun'un önceki Firavun'un oğlu olduğunu, aynı Firavun olmadığını söylerler ki ikisi de olabilir yalnız yani burada mutlaka bu bir başka firavundur diyecek net bir delil yok. Sadece bir işaret olarak görülebilir ya da telmih diyebiliriz. Böyle de anlaşılabilir. Evet, sen diyor aramızda yıllarca da kaldın. Ve fealte fealeteke elleti fealte ve ente minel kafirin. Sen böyleyken, biz sana her türlü sahip çıkmışken, yaptığını da yaptın hani. Sen nankör birisin diyorlar Musa'ya. Sen nankörlerden birisin diyorlar. Yani sen yapacağını yaptın derken şu. Sen içimizden gittin, hem de üstelik bir adam öldürdün. Yapılmayacak bir şey yaptın. Dolayısıyla sen nankörlerden birisin diyorlar. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi efendim Musa Aleyhisselam'ın hani kavgayı ayırma adına ya da mazlum gibi gördüğü kişiye yardım adına bir yumruk vurması ve adamın öldürmesi hadisesine dikkat çekiyor Firavun. Gale dedi ki Musa Aleyhisselam bunun üzerine fealtuha izen ve ene minaddallin. Ben bunu o zaman öyle kastım olmadan, sonu ölüm olacağını bilmeden, efendim ne yaptığımı bilmeden yaptığım bir işti bu, dedi. Ben bunu yaptığım zaman farkında değildim bu işin böyle sonuçlanacağını, dedi. Ben onu hani öldürmek için vurmadım, dedi. Dalalet kelimesi, dalin kelimesi, dalalet kelimesinden gelir. Yoldan çıkma anlamına geldiği gibi cehalet, unutkanlık, şaşkınlık ve dikkatsizlik anlamına da gelir. Dolayısıyla buradaki tercümeyi ben bunu yaptım ama aslında dikkatsiz bir şekilde oldu bu. Yani bilinçli, kasıtlı olarak bir şey yapmadım demiş oluyor Musa Aleyhisselam. Firavun'un bu suçlamasına karşı. Hata ile oldu diyor. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Sizden korkunca hemen içinizden kaçtım. Sonra Rabbim bana hüküm verdi, hikmet verdi ve beni peygamberlerden kıldı. Evet, buradan sizden uzaklaştım. Niye? Çünkü siz belki sorgulamadan beni öldürecektiniz. Ben de adaletli bir hüküm olmayacağı için kaçtım. Ve sizden korktum doğrusu. Fakat Rabbim bana bir hüküm hibe etti, hatta bağışladı. Burada hüküm, Allah'ın kudret ve güvenle konuşması için bir peygambere verdiği hikmet, bilgi ve otorite demektir. Yani bu mana da çok güzel gerçekten. Allah bana hüküm verdi demek, bir hikmet verdi. Hakla batılı birbirinden ayırabilecek bir firaset lütfetti. Sözde ve işte en doğruyu yapabilme kabiliyeti lütfetti. Ve bana ayrıca bir otorite verdi. Şimdi Allah'ın hüküm vermesi böyle bir şey. Allah bir kuluna böyle bir hakimiyet verdiği zaman, hakikaten kimi insanların böyle bir daha otururken onun ağırlığını hissedersiniz. Başkaları üzerinde birden hakimiyet kuruverir. Konuşmasa bile, sükutuyla bile hemen başkaları üzerinde bir etki bırakabilecek bir adeta karizması olur. Yani Rabbim bana diyor böyle bir hüküm verdi. Hükmedebilecek bir bilgi verdi, bir hikmet verdi, bir de bir otorite verdi adeta. Ve beni peygamberlerinden kıldı. Beni seçti. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيْ اَنْ عَبَّدْتَ بَن۪ي اِسْرَائِيلِ. İşte başıma kalktığım bu nimet gerçek bir iyilik değil, İsrailoğullarını kul köle yapmış olmanın bir sonucuydu. Sen diyorsun ki biz sana sarayda yer ayırdık, besledik, büyüttük. Diyor ki sen buna başıma kalkıyorsun ama bu benim için bir nimet değil. Sen beni anamdan ayırdın, ailemden kopardın. Niye geldik senin sarayına kadar? Nasıl oldu bu? Annem Nil'e bıraktı beni. Nil nehrine bıraktı. Bir efendim Allah beni korudu. Senin elinde korumuş olabilir. Ama bu ben öyle istediğim için değil. Ailem öyle istediği için değil. Sen beni İsrail'i kendine kul köle etmek istedin. Ve erkekleri öldürdün. onlar da korunma adına bir takım yollara başvurdular. Ben de buraya düştüm, bu ocağa düştüm. Sen şimdi bunu nimet mi zannediyorsun diyor. Beni anamdan kopardın. Beni ailemden kopardın. Ben gurbette büyüdüm. Sen şimdi kalkmışsın, biz seni büyüttük diyorsun diyerek onun o sarayda yaptığı efendim korumayı bir nimet gibi takdim etmesinin çok da doğru olmadığını söylemiş oluyor Musa Aleyhisselam. İşte bu muhavere, bu konuşma devam ediyor. Yine inşallah devam edecek. Firavun ve ma rabbül alemin diyecek. Sen biraz önce alemlerin Rabbinin elçisiyim dedin. Kimmiş bu alemlerin Rabbi diyerek soracak. Musa Aleyhisselam cevap verecek. İnşallah bir sonraki programımızda, dersimizde bu kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Cenab-ı Hakk'a emanet olunuz.